Ayrım 14, Grizu 4, ikinci mükellefiyet. Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 163. İnsan birine sevdalandı mı, sevap işler. İnsan kesik dili anlarsa, kesik dilin acısını anlarsa, her şeyi anlar. Duygu dalgaları, anıları, kahkahaları, iç fırtınaları sürüp gitti gece boyunca. Tan yeri ışıdığında sevgilileri baş başa bıraktı Abbas. Karaderenin üzerindeki sevimli küçük köprüyü ıslıkla geçip, sınırları ıslıkla silinmiş, insansız, hayali bir mekana doğru uzaklaştı. Işık tül gibi sardı denizin sinesini. Deniz dibindeki doğal çamurun kömür artıklarıyla kararmasından olsa gerek, zehir mavisini çağrıştıran bir ruhla gülümsemeye başladı. Süt sükunetine giren buğulu yüzeyde deniz iğneleri, ölü balıklar, yumurtalarından çıkan ama başkalaşım gösteremedikleri için büyüyemeyen deniz kestanesi kurtçukları, duyarlılıklarını yitirmiş deniz ısırganları ve kirlenen dip çamurundaki hayvancıkları avlayamadıkları için iç organlarını anuslarından dışarı atarak ölen meşin derili deniz hıyarları yüzüyordu. Nafiye kıyıda dem çeken sabah kuşlarını dinlerken çömeldi. Çatal avuç suya daldırdı ellerini. Avucundaki denize yakından baktı. Gülümseyen falcı yüzleri, değişen kaderler, kesişen yollar, zamana dönüşen mekan parçaları canlandı, belirdi denizde. Hurşit'in geceleyin söylemek isteyip de söyleyemediği sözünü, gün ışığına çıkarmak için başını çevirip mahzun mahzun gülümsedi. Hurşit arzusunu o anda kadının deniz kırlangıcının tüylerini andıran gümüşi kül renginde hafif benekli bir kemerle incelen belinden gülümseyişine kaydırdı. Çocuksu, ikircimli, hassas ve mahcup bir ilgiyle gülümsedi. Kömür almaya gelen gemilerin, vinçlerin, boşalan vagonların, lokomotif ve amele teşkalelerinin ağırlığını üzerinden atarak kadına doğru birkaç adım attı. Yanı başında çömelip avuçlarda ışıldayan suya baktı. Abbas gitti diye mırıldandı utangaç bir sesle. İçimde bir deniz var Nafiye. Şimdiye kadar sır gibi sakladığım bir deniz, beni çeken bir deniz. O denizi içimde bulduğumdan bu yana ben bir hal oldum. Yumurtadan çıkar çıkmaz denize yönelen bir tosbağa yavrusu oldum. Her sabah yumurtadan çıktım, denize yöneldim. Ayağa kalkan yakıcı, ince duyguların zevkiyle avucunu aralayıp suyu yavaş yavaş denize boşaltmaya başladı. Suyun ve toprağın arınarak ışığa dönüştüğü sanısına kapıldı. Tastaki suya bakarken günahları dinleyen, günahlardan karakterler çıkaran ve günahlara karşı direnerek yenilen güzel duyguların izlerini süre süre insanın geleceğini okuyan falcı kadın Rabia'nın ışıklı, iyimser iç dünyası canlandı gözlerinin önünde. Kızmazsan içimdeki denizi anlatırım sana. Son bir aydır içindeki boşluk duygusunun sevgiyle dolduğunu, eksik yanının ışıklanarak tamamlandığını sezinleyen ama bundan da bir an önce emin olmak isteyen kadın sesindeki ateşi duyumsatırcasına ''Anlat'' diye fısıldadı. Dikkatini denizin dibinden insan ruhuna doğru gizemli bir ses, ışık ve renk cümbüşü olarak akan büyük huzura verdi. ''Ben sana sevdalandım Nafiye.'' Cesaretim, gücüm arttı. Bir yükten kurtuldum. Beni bu halimle değirmen taşının altına atarlarsa oradan diri çıkarım. Kırmızı şalapuradan diktiği entarisinin ıslanan eteğini sevincinden çıplak ayaklarının altına alarak gerdi. Bakışlarını kendi içinde beliren yakamozlu denize, sise, hamsi, kefal ve kara göz sürülerine çevirdi. ''Sen evli bir insansın.'' diye mırıldandı. ''Bense bekarım, çöpsüz bir üzümüm. Bacımdan başka kimim kimsen yok. Aslında o da yok. Macide'den soğudun mu?'' Kadının sesindeki sıcaklığa yerleşen Hurşit, kuşkuları ve itirazları gidermek zorunda hissetti kendini. ''Evlenmeden evvel Macide'yi sevmiştim. Dünyam dardı. Evlenince dünyam genişledi, soğudum. Beni ona bağlayan bağın bükülmemiş çiğ bir iplik olduğunu gördüm düşümde.'' Hurşit'i sabrederek anlamaya çalışan kadın içindeki arzuyu soruya dönüştürmeden edemedi. ''Niyetin nedir, boşanmak mı?'' ''Değil'' dedi ve korktu. Nafiye'nin ters bir söz söylemesini engellemek için ''Niyetim seni sevmek'' diye ekledi. ''Macide'yken, evliyken beni sevmen doğru mu?'' benim seni sevmem güzel değil mi? Yükleme boşaltma işçilerinin iskeleden gelen sesleriyle kuş seslerinin aynı arzuya sahip olduğunu düşündü Nafiye. Güzeldir ama ne diyeyim ki doğru değil. Niye doğru değil? İnsansak doğru değil. Sen o kadınınsın. O kadın da senindir. İnsan budur, hayvana benzemez. Ben inek, sen de boğa olsaydın, senin beni sevmen güzel olurdu, doğru da olurdu. Sürü karışmazdı bize. Sürünün sınırı olmaz, insanın sınırı olur. İnsan sınırlarla yaşar. Sınırların içinde, içi sınırlarla dolu kalabalıkları görür gibi oldu Hurşit. Boğa inek benzetmesinden kadının kendisini arzuladığını çıkardı ve derin bir zevkle gülümsedi. Kadının bakış zenginliğini, sevecenliğini tutkuyla süzerken, ''Ölümün karşısında hayvanla insan arasında bir fark yok.'' dedi. ''Kendimizi ölümün karşısında farz etsek, hayvandan farksız olduğumuzu düşünsek, insanları da sürü yerine koysak, birlikte bir sevgiye emek versek, bunu da insanlardan gizlesek, nasıl olur? Kötü mü olur?'' İstemeyerek iki yana salladı kafasını kadın. Çekingen çileli arzularla ayağa kalktı. İnsan sabır ve acı köprüsünden geçmeden güvenemiyordu insana. Sevda zor iştir Hurşit. Malı mülkü kimi kimsesi olmayanların işidir. Bir abam var atarım, nerede olsa yatarım diyenlerin işidir. Ben ömrümde bir kere sevdalandım, basiretim bağlandı. Başımda torbası eksik bir mahluka döndüm. Başım nara yandı, susan diller susmaz oldu, yakamı kurtaramadım belalardan. Biz birbirimize sevdalansak, bu Zonguldak'ın ipsiz sapsızları bizi konuşur. Bey devesi gibi yan gelip yatan emekliler bizi konuşur. Yedi kat yer altında kazma sallayanlar da bizi konuşur. Vapur vapur mal getiren, piyasaya yokluk süren tüccar Şevket bile bizi konuşur. O adam ki bir dalda dokuz ceviz görmeyince taş atmaz. Ama bizi atacağı taşların altında ezer. Çevresine bakındı, sesini kısarak, gecenin bir vaktinde belediyenin arkasında bana parmak atan adamdır o. İçkiliydi. Bağırıp üzerine yürümeseydim ırzıma geçerdi edepsiz. Başını çevirip iskelenin karşısında bulunan üç katlı belediye binasına baktı Hurşit. Şevket'i denize doğru 80 metre kadar giren iki katlı beton iskelenin üzerindeki vincin çengeline astı. Dedikodunun mezbeleye çevirdiği koca bir şehir canlandı hayalinde. Fırıncı çıraklarının, aşçı yamaklarının, kömür sporda oynayan gençlerin, maden teknisyen mektebi öğrencilerinin, Bartınlı Yemenici esnafların, nalbantların, aktarların, çinko cezvelerini ızgaralı mangala sürerek buram buram dibek kahvesi pişiren kahve sakinlerinin, vinçte kurtarın beni diye bağırarak sallanan Şevket'i ve Nafiye'yi konuştuklarını düşündü. Gürgen fidanına konan kız kuşunun hazin avazına kaydı düşüncesi. Benim seni gizli gizli sevmem hakkımdır Nafiye. Bunun kimseye bir zararı yok. Kadın huzurunu kurt gibi kemiren kuşkularından kurtulma ihtiyacını duydu. Sevdiği insanın tutkunluğunu berraklaştırmayı, duygularındaki ısrarı açığa çıkarmayı akıl etti. Gizlinin kapısı eninde sonunda açığa açılır. Senin beni sevmen belki hakkındır. Gel gör ki bir de mahallenin hakkı var. Mahalle Macide'yi sana vermiş, başını bağlamış. Bu da mahallenin hakkıdır. Bir de Macide'nin hakkı var. İyimserliğin kuşkuyla gölgelendiğini sezinleyen kadın elini başına attı. Düzen adlı tezgahta dokunmuş ince ketenden yollu çay cuma yazmasını düzeltti. Benliğini saran asıl sese karşı dolaylı bir duruş, hiç de istemediği bir duruş içinde olmanın yarattığı acıyla süzdü Hurşit'i. Hüznünü, inceliğini, kırılganlığını belli etmeyen bir sesle, ''Benim gitme zamanım geldi.'' dedi Hurşit. Yalnızlık prangasını parçalayıp yeni bir aşka ram olma arzusu ile geçmişte yaşadığı aşk acılarının fısıldadığı çekinceler arasında bocalayan kadın, Hurşit'in aniden gitme isteği karşısında korkuya kapıldı. ''Sana niye sevdalandığımı düşün Nafiye.'' diye sürdürdü Hurşit gider ayak. ''Yedi kat yer altında ben hiç bahtiyar olmamıştım. Kazmamın ağırlığı hiç bu kadar hafiflememişti. Söktüğüm kömür bana hiç bu kadar kolaylık göstermemişti. İnsan birine sevdalandı mı sevap işler, her şey kolaylaşır. Çalıştığı karanlıkta erir. Ben sana sevdalandım ya, sevdasız geçen günlerimin boş olduğunu da anladım. Devir değişti, iş çoğaldı Nafiye. Çoğalan iş işsizliğin büyüttüğü konuşkan kalabalıkları yuttu. İnsanın bir değeri kalmadı. Eğildi, ayakkabısındaki kumları boşalttı. Adam sık sık anlatır, gençken sevdalıyken başından bir hadise geçmiş. Zavallı kadın, Göl Dağı'nın gür meşeliklerinde bir bozayı görmüş. Kaçmamış ama eli ayağı da birbirine dolaşmış. Ne yaptığını bilmeden üç çiçek koparıp çömelmiş. Ayı yavaş yavaş gelmiş, anamın gözlerinin içine bakmış, elindeki çiçekleri üç kere koklamış, anamın sevdalı olduğunu anlamış, dokunmamış. İnsanların ayı kılığında dolaştığı, kimsenin sevda acısı çekmediği bir dünya hayali belirdi Nafiye'nin derinliğinde. Hurşit'in gider ayak uzattığı elini tutkuyla sıkarken ona ilgisini çekecek ve sürdürecek güzel bir söz söyleme ihtiyacını duydu. Sözü tam dilinin ucuna gelmişken Hurşit beklenmedik bir ışıltıyla gülümsedi. Kendini bir meşelikte anamın yerine koy Nafiye. Her insanın en az ayı kadar duygulu bir hayvan olduğunu düşün. Benim bundan sonraki künyem seni sevmektir. Unutma, künyemi sana anlatmam çok zor, farkındayım. Ağzımdan çıkan seslerin dili kesiktir. Kesik dili anlarsan, kesik dilin acısını anlarsan, her şeyi anlarsın. Kadının içinden Hurşit'in boynuna sarılmak geldi o an. Söyleyeceği sözü unuttu, gülümsemekle yetindi. Olduğu yerde dikilip arkasından baka kaldı. Birkaç kere döndü, el salladı Hurşit. Kadının kolunu umduğundan daha yükseğe kaldırarak sallamasını, kendisini sevdiğine yordu. Anasının elindeki üç çiçek gelip yerleşti aklına. Tatlı bir burkuntuyla parmaklarını ağzına götürdü. Üç kere ıslık çaldı. Mendireye yakın bir yerde demir atan Gül Cemal vapurunun düdüğü limandaki kayıkçıları hareketlendirdi. Küçük bir güvercin sürüsü Vargel kömür yükleme tesisinde çalışan amelelerin yaktıkları ateşin dumanından geçerek iskelenin önündeki alana kondu. Sürüyü yakından süzen Hurşit esneye esneye parka girdi. Mavi çiğ buğusu tütüyordu çimenlerden. Gözlerini kıstı, az ilerideki karartıya doğru yürüdü. Her zamanki gibi yine aynı yerde sırt üstü yatan boru velinin başucuna dikildi. Deliliğinin bir aşk masalından kaynaklandığı söylenen yaşlı zevzeğin, sinirden ve insancıklara laf yetiştirmekten morararak küçülen yüzünün, yukarıdan bakınca şaşılacak derecede tarla faresinin yüzünü andırdığını fark etti. Ve kendi geleceğiyle yüz yüze olduğu sanısına kapıldı. Bakışları delinin uçkuru ile çıplak göbeği arasına sıkışan kavaklı dere şarapları salonuna ait boş şişeye takıldı. Beklemedi, kendi iç kargaşasına sığındı. Nafiye'nin hayali ve delinin yüzüyle dopdolu bir halde kadırga yokuşunu tuttu. Ortaya çıkan her aşk masalı uzadıkça sır üstüne sır doğuruyor, biriken ve saklanan sırlar ise gökyüzünün netameli bakışları altında insanın kalbini ezip yüzünü bu hale getiriyordu. Tabelaları duvarlarına yetim yamaları gibi tutturulan yolcu vapuru acentelerinin önünden geçti. Ayaklarının ağırlaştığını hissetti, elini cebine soktu, köşede belediye binasının önünde dizden kopuk bacağını öne sürerek oturan Grizu Malülü Abaza Hasan'ın önündeki mendile beş kuruş attı. Hasan mendilde parlayan beş kuruşa keyifle bakarken "Allah razı olsun" diye mırıldandı. "Yedi düvel harbe girdi gireli bu şehir uyuyor. Ben bu halimle sabahın köründe kalktım. Bu şehrin bu saate kadar uyuması doğru mu?" "Elleme uyusun Hasan emmi. Bu şehrin yarısı yer altında çalışırken yarısı da yer üstünde uyuyor. Az sonra çalışanlarla uyuyanlar yer değiştirecekler." Nafiye'ye geri dönmek ateşi sardı yüreğini. Gökyüzüne ve gururuna bakarak ateşi bastırmaya çalıştı. Ali Barlı'ya ait köhne binaları ve askeri gazinoyu geçti. Şehre birkaç hafta önce gelen tıfıl bir mühendisle istemeyerek selamlaştı. Mühendis altı ahır olarak kullanılan eski tip bir otelde kalıyor ve her sabah bu saatte şirketin temin ettiği ata binerek madene gidiyordu. O anda nasıl olduysa Cumhuriyet Halk Partisi binasının önünde kendi kendine konuşan Şazimet Ana'yı gördü. Görmezlikten gelip mühendisin atını siper alarak uzaklaşmak istedi. Ama kadının o inanılmaz şeytani sezgi gücünden ve yüksek sesle kendisine küfredeceğinden korktu. Kadın eliyle gel işareti yaptı. İstemeyerek gitti, başıyla selamladı, eğilip elinden öptü. Yıllardır sıtma bağlayan, kuduz palkurlayan, sihir okuyan, tembireyil veya temriye yazan, dullara koca bulan yaşlı kadın gülümseyerek saçlarını okşadı Hurşit'in.
Mecnun gibi öptü, kurban olurum, elimi öpen o kiraz dudakları.
Kadının duruşunda gergedan havası vardı. Kendi deyimiyle kıçına allı yeşilli bir divitin entari geçirmişti. Sağ kolunda ince söğüt dallarından örülmüş bir sepet vardı. Sepetin içinde siyah bir kedi yavrusu uyuyordu. Sevmediği adamlara küfretmek istediği zaman yanlarına yaklaşıyor, kediye küfrediyormuşçasına yüzünü sepetin içine çevirip doya doya küfrediyordu. Bu kara kedi yavrusu sepetin içinden hiç eksik olmuyor Şazimet Ana.
Olmaz diye çıkıştı, bu kara kedi bu şehrin ruhudur.
Kadının yüzü sabah güneşinde toprak altından çıkarılıp gözenekleri fırçayla temizlenmiş, yassı bir sünger taşını andırıyordu. Hurşit yüreğini hırpalayan aşk hengamesini Şazimet Ana'ya açıp açmamayı aklından geçirdi o an. Kadının burnunun yaşlandıkça küçüldüğünü, dişsiz ağzından uzaklaşıp alnına doğru çekildiğini sandı.
Bu güzel Maruk bu gece evden çıktı. Şehrin ruhu çağırdı onu, şehrin karanlığına karıştı. Korktum, bir daha eve gelmez dedim. Sabaha kadar kapı kapı bunu aradım, bu kahpe kediyi.
Bakışlarını CHP binasına dikti. Hasmane bir tavırla,
aha bu kapının önünde durdum. Direkt tüccarları vardı içeride. Hepsini sesinden tanıdım. Seslerini tanımadığım şirketin adamları da vardı. Belediyeden Akif, ormancılardan da Nusret vardı. Sabaha kadar direkt deyip durdular. Dünyanın bütün direklerini toplayıp bu binanın içine yığmışlardı sanki. Ağzını açan direk diyordu. Konuşa konuşa yoruldular. Akaryakıt sıkıntısı dediler. Araba tekerleği sıkıntısı dediler. Sabaha doğru da kalkıp Ali Tat'ın pastanesine gittiler. Bunlar...
Havzada direk sıkıntısı var. Sözü kesilince kesme anı eğer ağzını açtığı bir ana denk gelmişse, kadın dişsiz ağzını söz bitince kadar açık bir şekilde bekletiyordu.
Ne sıkıntısıymış? Her tarafta direk yığıntıları var. Bu kadar direği ne yapacaklar? Kıçlarına mı sokacaklar?
Mükellefiyet geldiğinden bu yana çalışmayı sıkılaştırdılar Şazimet Ana. Ağzı yine açık kaldı. Önemine inandığı bir fikri söyleyeceği zaman yaptığı gibi sağ gözünü kıstı, kaşlarını çatarak
''Fukara madenci ne kadar çok direği kaldırır, tavana vurursa o kadar mecalsiz kalır. Bu sefer de önündeki direği kaldıramaz. Olan kadınlara olur.''
Hurşit'in gülmesini söylediği fikrin doğruluğuna yordu Şazimet Ana. Bir gözüyle delikanlının bakışlarına vuran iç ışıltılarını, diğer gözüyle de çarşıdaki hareketlenmeleri izliyordu.
Benim rahmetlim lağımcıydı diye sürdürdü. İlk senelerimiz çok iyiydi, ben onu sevmiştim, o da beni. Yüz yüze bakan iki aynaydık. Zaman geçtikçe mecalsiz kaldı. Çok taş tozu yuttu. Benzindeki esenlik sessiz sedasız çekti gitti, aklı azaldı. Ömrünün son 20 senesinde öksüre öksüre kayaları deldi, burguladı da bana yanaşmadı. Ben o halimle 20 sene burgusuz kaldım. Gülme, bu benim sana öğütümdür. Gönlünü eğer bir emele vermişsen emelini zelil etme. Sen ol, tahkimatçıysan karının tahkimatını ihmal etme. Kazmacıysan kazmana döktüğün terin en az yarısını da karına dök. Lağımcıysan burgula, tırkacıysan tırkala.
Ya ben karımı sevmemişsem? Çoğalışını ve özgüvenini küfrederek sağlayan Şazimet Ana sevgi ve hışımla süzdü Hurşit'i. İçinden kopan küfürleri sararmış, yer yer paslanmış bir güz yaprağını andıran dilinin ucunda güçlükle zapt etti.
Sevmemişsen sev, ben sevgi ona derim. Abdullah'ın kahvesinde altı kol ahçı iskambili oynayacağına git karınla oyna. Ben bu yemeği sevmedim. Niye? Tuzu yok. Tuzu yoksa tuz koy canım. Benim yüzümün her çukurunda bir acı var. Ben bir insanın kafasına baktım mı acısını görürüm. Siz kafaya bakmazsınız. Suç sizde değil, alışmışsınız bir kere. Önünüzden hep bir yük yığını, bir çalı yığını gitmiş. Yığının altında bir kadın, iki baldır, bir kıç. Kuyruksuz bir eşek. Ömrünüz kıça bakmakla geçmiş. Baka baka kafanızın şekli şemaili değişmiş. Hakikat bağırsa Abdullah'ın kahvesinin penceresinden hakikate bakarsınız, bakmasına da onun kafasını değil kıçını görürsünüz.
Kafasını çevirdi, simit sepetiyle yanı başından gelip geçmekte olan çocuğa bir göz kırptı. Benim rahmetlim Sefil Hamzam güzel bir insandı. Başkalarından nefret etti mi kendini sevmezdi. Köse Şahap'tan nefret etti. Dalgırcalı Yasin'den de nefret etti. İyi de etti. Gel gelelim ki nefretle birlikte yaşamak onun işi değildi. Huzursuz oldu, gayret etti. Sonunda Yasin'i sevdi. Allah'ın nefret ettiği matrakçı Mahmut'tan da nefret etti. Gene huzursuz oldu, gayret etti. Sonunda Mahmut'u da sevdi. Doğru diye mırıldandı Hurşit, Nafiye'nin hayalinde kalan son yüz iklimini seyrederken. İyi insandı. Kandilli'de iyilik etmediği insan kalmadı.
İyilik eden adam benim gözümde güzeldir. Bakarım, bakmaktan doymam. Güzelliği dilimi kamaştırır, konuşamam. Şimdinin insanı para nefistir. Herkesten nefret eder, kendini de sever.
Birden kadının yanı başında yerden biter gibi ter canlı Emirhan belirdi. Selamına karşılık alamayınca o gece uyuyamayan insanların soyundan geliyordu. Sağ kolunu göçükte kaybettikten sonra saçını sakalını uzatmış, hırpani bir kılıkla savaş ve maden mağlullerinin arasına katılmıştı. Gözleri korkudan hafif şehlalaşmış, yüzü çat kapı içeri giren, hesabını görmeden giden ve bir daha ne zaman geleceği belli olmayan, seciyesiz bir ölüm türünün yarattığı morartılar ve taciz çizgileriyle örselenmişti. Hiç beklemeden eğilip Şazi ananın elini öptü.
''Kırban olurum senin o şaşı beş gören gözlerine.'' diye güldü kadın.
''Senin dediklerini yaptım Şazi ana.'' derken sol elini uzatıp Hurşit'le de tokalaştı. ''Korkularımı sınadım, boş şeylerden korktuğumu anladım, cesur bir adam oldum. Suyu güneşe kattım, yıkandım, başımı kaldırdım, üstümde dönen çarkı feleğe cesaretle baktım.''
''Aferin aslan oğlum, sevdim seni, kedimi de öp.''
Oturmamış ayrıksı düşüncelerle çevresini şöyle bir süzdü. ''Başım gözüm üstüne.'' diyerek uzun kara sakalını sepete sokup kediyi kafasından öptü. ''Sen benim velimsin Şazi ana, senin eşiğini süpürmek büyük sevaptır.'' Ana galerilerde yürürken lambasının aydınlattığı direkleri sektirmeden sayan Emirhan, bu takıntısını yer üstünde insan sayma şekline dönüştürmüştü. Şazimet'le ilgilenirken yandan gelip geçenleri saymayı ihmal etmiyordu. Şazimet ana konuşurken zihnini canlı tutan, özellikle kalp gözünü kullanan Emirhan'a iyice sokuldu. Sakala karışan uzun siyah saçları sevgiyle okşadı. Adamın gözleriyle sepetteki kedinin gözlerinin şaşılacak derecede birbirlerine benzediğini fark etti. Dimdik duran ve oldukça yakışıklı görünen bu tek kollu adam, kendi içinde taşıdığı küçük bir yanlışın ifaline uğramışçasına donuk donuk gülümsüyor ve büyük bir dürüstlük şaheseri çağrışımı yaratıyordu insanda.
''Git kumlara vuran dalgaların köpüğüne karış desem karışır mısın?''
''Karışırım.''
''Git minarede mahya ol desem olur musun?''
''Olurum.''
''Git Mecnun ol, Leyla'yı değil Mevla'yı bul desem bulur musun?''
''Bulurum.'' Kadın sepetini yere koydu.
''Ben senin feragatine kurban olurum.'' diyerek aniden diz çöküp Emirhan'ın ayaklarından öptü.
''Estağfurullah Şazi ana.'' diye bağırdı Emirhan. Eğildi, ayağı kaldırmak için koluna yapıştı kadının. Hurşit onları baş başa bırakarak sezdirmeden sıvıştı oradan. Bartınlı Yemenici esnaf sergilerinin önünden geçti. Maden başçavuşu yetiştiren Maden Meslek Mektebi'nin hademesi Badem Ali ile karşılaştı. Badem koltuğunun altından okulda dağıtmak için Halk Evi Başkanı Tahir Akın Kara Uğuz'un matbaasından aldığı Doğu Dergisi'nden iki tanesini uzatarak ''Al bunu, biri sana biri de Abbas'a.'' dedi. ''Korkma, başın belaya girmez, hükümet mecmuasıdır, parasını sonra alırım.''
''Okuma yazmam yok benim Ali dayı, Abbas'ın da yok.''
Badem Ali homurdanarak uzaklaştı. Hurşit adamın uzaklaşan homurtusunu arkadan seyrederken eve gitmek istemediğini, insanların arasında da boşuna dolaştığını düşündü. İçinde uyanan ses sahile, yani Nafiye'yi bıraktığı yere koşmasını, onu oradan alıp soğuk su kumsalına götürmesini fısıldadı ona. Yönünü sahile döndü. Nafiye'nin sahilden evine dönebileceği yola girdi hızla. 14. ayrımın sonu. Sayfa 174.